Ayrım 37, sayfa 471. Hakkı ve arkadaşı arabayı yaya takip ediyorlardı. En son molanın üzerinden 4 saatten fazla zaman geçmişti. Vartan buna rağmen ne yorgunluk hissediyordu ne de açlık. 2 gün önce Hayev'e doğru yola çıktıklarında onu sarmış olan heyecan şehre yaklaştıklarında yükselmiş ve bir lamba ateşine dönüşmüştü. Halep, nihayet Halep. İçinden hemen tüm sürgünlerin gelip geçtiği, çok sayıda Ermeni ve Arap halkın barış içinde yan yana yaşadığı Halep. İçinde Azniv Hanım'ın ölmüş bulunduğu mağaranın önünden Mara ve Thomas'ı almış olan adamın onları buraya getirmiş olduğu düşünülebilirdi. Vartan zamanla onların burada kalmaya mecbur bırakıldıkları sonucuna vardı. Bunun üzerine o turne boyunca yaşamış olduğu pek çok hayal kırıklığını hazmetmeye çalıştı. Kaç şehri ve köyü gezmiş, dervişler kaç zengin evine davet edilmiş, kaç açık hava konseri vermişlerdi. Hatta direniş ağı bile Mara ve Thomas'ı bulmayı başaramamıştı. Babel Faraj meydanına vardıklarında Vartan Hakkı'ya sordu. Nerede kalacağımızı biliyor musun? Nahiyehan'da. Zaten yanındayız. Ben 2 veya 3 saat sonra orada olacağım. Hakkı cevap vermeden kalabalığın içine karıştı. Hızlı yürüyordu ve küçük bir alana ulaştı. Akşam oluyordu. Sahipleri dükkanlarının kepenklerini indirmeye başlamışlardı. İçinde lambaların yandığı bir kahvede masalarda birkaç adam oturuyordu. Lokanta olarak kullanılan bir kulübenin öndeki kaldırımda ellerinde köfte ve odun kömüründe pişirilmiş börek ve ciğer yiyen birkaç insan duruyordu. Osmanlı makamları onu diğer Anadolu şehirlerinden neşeli atmosferi ve kozmopolit karakteriyle ayıran Halep'i Türkleştirmeyi başaramamışlardı. Caddelerde Türkçeden daha çok Arapça konuşuyordu. Ama Kürtçe, Asuri, Keltçe ve Dürzice de duyuluyordu. Bu şehirde birçok Ermeni, Yahudi ve Yunanlı da yaşıyordu. Çeşitli halkların bu karışımı ile birlikte çok sayıda Avrupalının varlığı ve Osmanlıların Suriye'deki belirsiz iktidar pozisyonun İstanbul'daki hükümetin Ermenileri niçin Halep'ten süremediğini de gösteriyordu. Dalgın Vartan hemen neşeli insan kalabalığının arasına girdi. Bir araba kornası onu gerçeğe geri döndürdü ve diğer yayalar gibi içinde Osmanlı ordusundan bir albay ve 2 Alman subayının oturduğu arabayı o da yol verdi. Alayın ortasında kafasında beyaz bir sarık olan limonata satıcısı yaşlı bir adamı gördü. Sırtında bakır bir fıçı taşıyor ve şarkı söyler bir tonda bağırıyordu. Gelin, için, kendinize gelin. Onun sağında ve solunda pembe renkli içecekle dolu bardakları yoldan geçenlere sunan tahminen 10 yaşlarında 2 oğlan duruyordu. Vartan kendisine verilen bardağı bir dikişte boşalttı ve ihtiyara para verdi. Teşekkür ederim dedi adama. Ermeni semtine nasıl gideceğimi bana söyler misin? İhtiyar çaresiz bir surat takındı ve yardımcılarına döndü. Bir oğlan soruyu adama tercüme ederken diğeri Vartan'a yaklaştı ve acele cevap verdi. Efendimiz sadece Arapça konuşur. Bana kendinizi tanıtırsanız size nerede olduğunu söylerim. Vartan ona küçük bir para verdi. Bundan memnun olmamış oğlan belirsiz bir cevap verdi. Çok uzak değil, 2 sigara içimi uzaklıkta. İkinci para oğlanı biraz daha konuşkanlaştırdı. Yolun sonunda kırmızı tuğladan büyük bir binanın arkasında. Şurada eşek üstündeki adamı görüyor musun? Adam o istikamete gidiyor. Vartan bindiği hayvanı bir kırbaçla yürüten köylüyü gözden kaybetmemek için acele etti. Evlerden kızartma kokuları geliyor ve sanki bir işaret verilmiş gibi bütün sokakta dolaşmış olan çocuklar hep birlikte evlerine dönüyordu. Köylü ıssız bir kavşağa gelince durdu. Vartan ona gitti ve selam verdi. Selamün aleyküm. Biliyor musunuz nerede? Güneş yanığı yüzlü adam Vartan'a ısrarlı baktı, kolunu tuttu ve sözünü kesti. Aleyküm selam. Ben tarladan geliyorum efendi. Yolumu şaşırdım. Vartan, limonata satıcısı oğlanın ona şaka yaptığını anladı. Artık karanlık olmuştu ve yakında yolu sorabileceği hiç kimse yoktu. Vartan doğuya döndü ve 3 yoldan hangisine gideceğine karar veremeyen köylüyü orada bıraktı. Kırmızı tuğla binayı nihayet gördü ve şansına şükrederek binanın bulunduğu yola döndü. Dar sokakların kıvrılarak uzadığı, ambar ve yıkık depoların bulunduğu yoksul bir semte girdi. Dolunay caddeyi aydınlatıyordu. Tek bir insanı rastlamadan birkaç dakika gelişi güzel yürüdü. Bir evin köşesinde bir karaltının çömeldiğini gördü. Ayağa kalkan ve ona doğru ilerleyen topaladan bir dilenciydi. Alnını ve yüzünün yarısını kaplayan iltihaplı yarayı kaşırken sağ elini uzattı. Cebinde para arayan Vartan ona burasının Ermeni semti olup olmadığını sordu. Kesin yaşını kesilmek imkansız olan adam onu anlamadı, dişsiz ağzıyla yüzünü buruşturdu ve boş elini sallamakla yetindi. Vartan sorusunu boşuna tekrarladıktan sonra ona bir sadaka verdi ve yoluna devam etti. Issız çevre onu bir melankoliye sürükledi ve günün gergin saatlerinden sonra yorgunluk hissetti. Halep konusunda akılsızca ve abartılmış umutlara kapıldığı düşüncesinden kendini kurtaramadı. Sabrını dizginleyebilirdi. Aramayı sürdürmek için ertesi günü beklemek zorundaydı. Dar ve yuvarlak mezar taşları olan bir Müslüman mezarlığının bulunduğu park sayılabilecek bir yere geldi. Buranın arkasında orada burada gaz fenerlerinin ışıklandırdığı bir semt uzanıyordu. Vartan oraya ulaşmak için mezarlığı dolaştı. Tek katlı eğik tahta barikalar kaldırımsız cadde boyunca uzanıyordu. Pencereleri yoktu. Sadece aydınlatılan iç odanın görünebildiği geniş kapı aralıkları vardır. Bazılarının çıplak göğüslerini gösteren ipek iç çamaşırları içinde yerde çömelmiş veya dışarıda evin duvarına yaslanmış kadınlar vardı. Tabelalar Almanca, İngilizce ve Fransızca yazılmıştı. Kiralık. 2 saat için veya günlük. 2'şer veya 3'er dolaşan adamlar sunulan malı inceliyor ve ara sıra fiyat öğrenmek için duruyorlardı. Vartan davetleri duymamış gibi yürüyordu. Bir Ermeni sesi duyunca yavaşladı. Kadın bağırdı. Sakalı var ama hiç fena değil. Başka bir kadın sesi, bu belki bir hocadır diye cevap verdi. Balçık zeminli bir evde çay pişirmek için mangal ateşi yakan iki genç kız kikirdiyordu. Arkalarında bir sandalyede peçeli yaşlı bir kadın uyukluyordu. Fahişelerden biri Avrupa modası uzun bir gecelik giymişti. Diğerinin pembe bir peçeden başka bir şeyi yoktu. Küçük ve sert göğüsleri meydandaydı. Kızlar 17 veya 18 yaşından daha büyük değillerdi. Vartan yanlarına gitti ve Ermenice konuştu. İyi akşamlar, sizinle bir dakika konuşabilir miyim? Vücudunun üst kısmı çıplak olan kız başını eğdi. Diğeri kızardı fakat enerjik bir taburla kendini gizledi ve kuşkuyla sordu. Siz bir din adamı mısınız? Uyanan yaşlı kadın ne diyor diye Türkçe sordu. Genç kız ona fiyat konuşuyoruz diye cevap verdi. Tekrar Vartan'a dönüp Ermenice konuştu. Ne istiyorsunuz? Vartan ne cevap vermesi gerektiğini bilmiyordu. Onlarla konuşma arzusu birdenbire gülünç geldi. Kadınlar onda ruh huzurunu bozan bir yargıç gördüler. Onlar olabileceğin en iyisi olarak hayatta kalmışlardı. Adam orada durduğuna pişman oldu. Ama gene de bir şey söylemeliydi. Adın ne? Gülizar. Bu senin gerçek adın mı? Seni ilgilendirmez. Gittikçe sabırsızlanan arkadaki ihtiyar ne oldu diye sordu. Benim anlayacağım dilden konuşun. Eğer parası yoksa defolsun gitsin. Vartan içlenmişti. Burada zorla mı tutuluyorsunuz diye sordu. Gülizar omuzlarını silkti. Henüz hiç konuşmamış olan öteki kız Vartan'a çekingen bir bakış fırlattıktan sonra bir biçimde yaşamak zorundayız dedi. Boyalı yüzünde boyun eğmişliğin işareti vardı. Halep'te Sivas insanının olup olmadığını biliyor musun? Bilmiyorum. Adım Nektar ve Muş'tan geliyorum. Arkadaşı dirseğiyle vurarak onu susturdu ve sertçe konuştu. Silmek istiyor musun? Eğer değilse defol git. Aksi halde fena olacak. Yaşlı kadın güçlükle doğruldu ve terliğini sürükleyerek yaklaştı. Lütfen bizi rahat bırakın diye tekrarladı Gülizar. Vartan onlara şans diledi ve oradan hemen uzaklaştı. Kaldırımsız cadde iki katlı alçı kabartma evlerin bulunduğu başka bir caddeye açılıyordu. Arkasından bağıran neşeli sesler duydu. Udi Yaşar, hey sen şakacı. Udi, kardeşim bizi bekle. O sırada Hakkı, Hafız İsmail ve tambur vasfiyle genel eve gidiyordu. Elini Vartan'ın omzuna koydu. Demek sen buraya takıldın. Haklısın, melankoliyi ancak bir kadın bedeni iyileştirir. Fakat bunu da başarmış görünmüyorsun, ağabeyim benim. Yolculuktan yorgunum. Hakkı fazla üzerine gitmedi. Vartan'ı yollarda onunla birlikte olduğu tüm zaman boyunca tanımıştı. Onun sükunet ve toparlanma ihtiyacına saygı gösteriyordu. Hanımız hangi istikamette? Hakkı, diğer iki müzisyene ben hemen geri dönüyorum dedi. Sonra onu geri getirmek için Vartan'ın koluna girdi. Birkaç adım sonra sordu. Seninle bir lokantaya gidelim ister misin? İsmail ve Vasfi bensiz de yaparlar. Hayır Hakkı, sen git eğlenmene bak. Ben uyuyacağım. Odada meyve, ekmek ve ayran bulacaksın. Senin geç gelebileceğini ve o zamana kadar aç kalabileceğini düşündüm. Vartan, görünüşte hiç yontulmamış olan bu adamın bu inceliğine şaşırdı. Hanın arkasındaki avluda yapılan prova sabırsızlığı giderek artan Vartan için öğleden sonrasına kadar tam bir işkence oldu. Paşazade Mithat Şakir onun dalgınlığından ve parçaları yorumlamasından memnun olmadığını gösteriyordu. Grup Halep'te 3 günden fazla kalamayacaktı. Konya trenine binip gidecekti. Çünkü derviş tarikatının kurucusunun her yıl yapılan doğum günü şenliği başlamadan önce dergahta olunacaktı. Turne o zaman son bulacak. Eğer Halep'te bir mucize gerçekleşmezse Vartan Ürgüp'e Arus yakın yanına dönmek zorunda kalacaktı. Ama o şimdi Mara ve Thomas'ı bulsaydı nereye kaçabilirdi? Hala Osmanlıların hakimiyetinde olan güneyde bir şehre mi? Ya da mülteci olarak yurt dışına gitmenin yolunu mu aramalıydı? Ama nasıl? Vartan özgür kalır kalmaz adreslerini han sahiplerine öğrendiği Amerikalı protestan misyonerliğine koştu. Derin siyah yuvarlak gözlü, tahminen 20 yaşlarında bir delikanlı olan nöbetçi, önünde duran bu sakallı Türk'ü esaslı bir göz hapsinden geçirdi. Güvensizliği geçmemişti, ona papaz Matthews'un uzun bir seyahatte olduğunu söyledi. Söz konusu olan, Vartan tereddüt etti. Çünkü Asur aksanına rağmen hükümete bir hükümet jurnalcisi olan bu adama en küçük bir bilgi vermek istemiyordu. O yokken onun temsilcisi olan bir yetkiliyle görüşmek isterdim. Bayan Matthews, evet, ona sadece muhterem papazın bir dostu olduğumu söyleyin. Nöbetçi birkaç dakika sonra geri geldi ve palas kısmında asılı duran büyük bir anahtarla parmaklıklı kapıyı açtı. Zakkum ağaçlarının olduğu küçük bir bahçe parçası evi caddeden ayırıyordu. Kocaman bir merdiven boşluğu, yüksek pencereli altın grisi bir taş cephenin yanından esas girişe götürüyordu. Bu binayı hükümet yabancıların kullanımına bırakmıştı. Avrupalıların ve Amerikalıların ülkeleriyle Osmanlı Devleti arasında imzalanmış kapitülasyonların tadını ve imtiyazını savaşın bile sınırlamadığı anlaşılıyordu. Bayan Matthews, Vartan'ı yeşil döşenmiş ve antreye açılan bir salonda kabul etti. Onu selamlamak için pesini çıkardı. O kırışıksız yüzü hala dikkat çeken bir güzelliğin izlerini taşıyan tahminen 50 yaşlarında şık bir kadındı. Dalgalı gümüş grisi saçları mavimsi bir ışık saçıyordu. Yakası kapalı beyaz elbisesinde altın bir haç takılıydı. Biraz yapmacık olan davranışını pek değiştirmeden ama nazikçe ve soğuk bir Türkçeyle sordu. Sizin için ne yapabilirim efendi? Nöbetçi salonun kapısında ziyaretçi göz hapsinde tutmak için durduğundan Vartan İngilizce konuştu. Beni kabul ettiğiniz için size minnettarım. Sizinle yalnız konuşabilir miyim? Kadın şaşırdı. Oğlanı bir el işaretiyle gönderdi. Siz kimsiniz? Vartan Balyan sanırım. Elbette. Hakkınızda çok şey duydum dedi kadın. Sevinerek ayağa kalktı. Kocam onları konsolosumuza vermeden önce sizin birkaç makalenizi okudum. Daha önce göstermiş olduğu kuşkulu tavrı bir gülümsemeyle aydınlattı. Elini sıktı ve minderli bir sandalyeye oturmaya davet etti. Çay servisi yapılması için zili çaldı. Kocam aylardan beri sizin ziyaretinizi bekliyordu. Şimdi burada olmayışı ne büyük şanssızlık. Evet, benim 2 gün içinde yola çıkacak olmamdan dolayı da ayrıca yazık. Fakat siz eliniz boş dönmeyeceksiniz Bay Balyan. Adam sıçradı ve parlayan bir yüzle bağırdı. Karımdan ve oğlumdan haberiniz mi var? Bayan Matthews asabice dudaklarını ısırdı. Dertlenerek yakındı. Maalesef söz konusu olan bu değil. Vartan sandalyesine geri çöktü. O anda kapı çaldı. Hizmetçi kız sepsiyi masaya koydu. Ve Bayan Matthews'un işareti üzerine hemen geri çekildi. Sizde yersiz umutları uyandırdığım için üzgünüm dedi kadın. Vartan'a bir fincan çay verdi. Gerçekten çok üzgünüm. Şeker alır mısınız? Hayır, teşekkür ederim. Vartan hayal kırıklığını gizleyemiyordu. Yediği bir tokattan sonra kendine gelmeye çalışan biri gibiydi. Başını salladı. Siz zaten bir şey yapamazdınız diye mırıldandı. Üzgündü. Ben... Kadın sözünü kesti, oturdu ve birkaç dakika sustu. Kocası gibi her durumda teselli edici sözler bulma yeteneği olmadığı için üzüldü. Bu onda kocasının ayrı olmanın ve başına neler geldiğini bilmemenin bir kadın için ne kadar acı olduğu imgesini uyandırdı. Vartan'ın yeniden kendine geldiğini anlayınca konuştu. Ailenizin akıbeti hakkında bir şeyler öğrenmek için kocamın her şeyi denediği konusunda bana inanın. Tüm tarikatlar, mezhepler ve misyonerler nezdinde bütün çareleri denedi. İşi zaten o olduğu için binlerce sürgüne de sordu. Bundan kuşku duymuyorum. Ben ona minnet borçluyum. Sesi netti ve sakin bir etki yaratıyordu. Ama bu sakin yüzeyin altında duygularının kaynaması vardı. İçindeki alev yanmaya başladı. Aylardan beri onu harekete geçiren güç söndü. Vartan buna rağmen kararlılığını sürdürmek istiyordu. Kadın erkeğin içinde sessiz bir mücadelenin aldığını hissediyordu. Umudunuzu yitirmeyin Bay Balyan. Tanrı'nın koruyucu eli hepimizin üstündedir. Ailenizi aramaya devam edin. Papaz da elinden geleni yapmaya devam edecektir. Asla pes etmeyeceğim. Vartan'ın umudunu tamamen kesmiş olabileceğinden korkan Bayan Matthews, bir Hristiyan'a da bu söz yakışır dedi. Karınız ve oğlunuz O kaç yaşında? 6, hayır 7,5. Akıllı olacağı bir yaş, ailenizin belki hala onları sürgün kafilesinden almış olan hayırsever adamın yanımda olabileceğini söylemek isterim. Ya da onlar Bağdat, Beyrut veya İran'a kaçmışlardır. Kadın durdu, bir yudum çay içtikten sonra fincanı tabağa geri koydu. Size söylemek istediğim ama bu üzücü provokasyona neden olan olay kardeşinizle ilgilidir. Tehciller başlamadan önce o ailesiyle birlikte Kudüs'e ulaştı. Tanrı'ya şükür, nihayet iyi bir haber. Vartan bu sevinci birkaç dakika yaşadı, sonra kendi kendine mırıldandı. Nubar her zaman geleceği önceden görebilenlerdendir. Babamızdan aldığı bir özellik. Bayan Matthews bu cümleden konuğunun daha az öngörülü biri olduğu için kendini suçladığı sonucunu çıkarmış olarak dedi ki, herkes yapabileceği şeyi yapar. Kardeşime bir mektup yollamak çok mu çetrefilli bir iş olurdu? Asla değil. Fakat ne kadar zamanda ona ulaşacağını asla bilemem. Kadın kendisine bir fincan daha çay doldurdu ve Varta'nın fincanını henüz boşaltmadığını tespit etti. Ona hala sevinç verebildiğinin bilinciyle gülümsedi. Bir şey daha var Bay Balyan. Kocam geçen ay Kapadokya'daydı. Dostlarımız iyiler ve sizi yeniden görmeyi umuyorlar. Onlar İstanbul'dan, sizin bir kuzeninizden haber almışlar. Bu Diren olabilir. Ben ona yazmıştım. Ne diyormuş? Oradaki akrabalarınızın iyi olduğunu, karınızdan bahsetmiyor. Mektup Ürgüp'te sizi bekliyor. Kadın, muhatabının niyetinin ne olduğunu bilmediği için tereddüt etti ama buna rağmen sordu. Siz oraya geri döneceksiniz değil mi? Ben Halep civarında kalmayı veya muhtemelen Kudüs'e gitmeyi tercih ederdim. Ama başka seçimim yok. Aramaya devam edeceğim. Dansçı bir derviş grubunda olmasaydım, kamuflajım olmaksızın serbest dolaşmamı sağlayan kağıtlarım olmazdı. Tutuklanabilirdim. Yani Ürgüp'e geri döneceğim. Gelecek ilkbaharda Paşazade Şakir Mithat'ın grubuyla turneye çıkmayı çoktan kararlaştırdım. Çok iyi. Sizden alacağımız bilgilerle Ermeni çocukları bulabiliriz ve onları yetim evlerimize, okullarımıza ve hastanelerimize getirebiliriz. Böylece onları İslamlaştırılmaktan da kurtarmış oluruz. Esas mesele bu. Dillerini ve dinlerini korumaları, Ermeni olarak kalmaları. O kadar çok yetişkin öldürüldü ki savaş sonrasında oluşacak bağımsız Ermenistan için bu çocuklara ihtiyacımız olacak. Bayan Matthews böyle bir tartışmaya girmek istemiyordu. Kocam olsaydı şimdi sizinle politika üzerine konuşabilirdi. Şahsen ben bu konudan hiçbir şey anlamıyorum. Beni ilgilendiren tek şey Amerikan Yardım Komitesi. Kızıl Haç ve Londra Belediye Başkanı'nın Ermeniler için gönderdiği fona Osmanlı makamlarının el koymamasıdır. Vartan veda etmeden önce kardeşi Nubar'a son 1,5 yıl içinde yaşadıklarını anlattığı bir mektup yazdı ve onun Mara ve Thomas'ı Bağdat, Şam ve Beyrut'ta aramasının mümkün olup olamayacağını sordu. Vedalaşırken ona şu öğüdü veren ilahi kadına teşekkür etti. Sizin insanlarınız için bütün gücüyle savaşan bir papaz olan Kevork'u ziyaret etmelisiniz. Kesinlikle ziyaretinize çok sevinecektir. Kilisesi şehrin kuzeydoğusunda Ermeni semti El Arma'nın kenarındadır. Kadın papazın Vartan Balyan'ı teselli edebileceğini umuyordu ama dışarıdan sakin görünen konuğunun derin ümitsizliğini de hissetti. Kevork mu dediniz? Evet, onu ziyaret edeceğim. Vartan'ı tanınmaz görünmesi gerçek değildi. Kevork, Ermeni Diriliş Hareketi'nin bir bağlantı adamıydı ve Vartan'ın ona ileteceği birkaç haberi vardı. Polis müdürünün verdiği bir kabulde bulunan grubuna geri dönmek için acele etti. Müzik ona önceden asla böyle büyük bir dayanak olmamıştı. Sadece udunun terlerine dokunmak bile onun kendinden geçmesine yetiyor, ciğerlerine doldurduğu hava söylemek isteyip de söyleyemediğini söylüyordu. Arkadaşları onun yeteneğini çok iyi bildikleri halde bu akşam ortaya koyduğu duyarlılığa şaşırmışlardı. Hatta konuklar bu hediyenin özellikle duygulandığını fark ettiler ve müziğin tadını çıkarmak için sustular. Gösteriden sonra evin reisi Vartan'ı kutladı ve eline gümüş bir para sıkıştırdı. Vartan diğer müzisyenlere katılıp hana gitmek yerine şehir merkezine yolunu tutan konukların arasına karıştı. Bir sonraki caddenin köşesinde onlardan ayrıldı. Gülüşmeler ve bağırışmalar çabuk uzaklaştı. Vartan kendini büyük ağaçlığı, ay ışığının kaldırım taşları üzerine hafifçe düştüğü bir yolda buldu. Uyuyan şehrin sessizliğini bozmamak için yavaş yürüyordu. İçinde sınırsız bir boşluk hissetti. Bu boşlukta hiçbir duygu ve düşünce yoktu. Sadece mümkün olduğunca uzun sürmesini arzu ettiği tuhaf bir barış vardı. 1911 yılında modern ve şık bir ev olarak yapılmış olan Hotel Baron'un önünde durdu. sırtını bir çınarın gövdesine dayayarak damların arkasında batan aya dalgınca baktığı aylak bir zaman geçirdi. Geri dönerken gün ağrıyordu. Hanın bahçesinde Bartan bir sigara sarmak için durdu. Çeşmeden ona kadar gelen alçak bir öksürük sesi duydu. Oraya yürüdü, yerde bir kadın yatıyor ve omzuna yaslandığı adam onu soymaya çalışıyordu. Davetsiz misafiri fark edince boğucu bir çığlık attı, erkek arkadaşını itti, eteğini düzeltti ve kaçtı. Adam yere oturdu ve kaldı. Bu Hakkı'ydı. Dalgasını geçerek, onu korkuttun mu diye ağabeyi dedi. Han sahibinin kızıydı. Üzgünüm, onunla iki kere yattım. Ayağa kalktı ve gömleğini pantolonuna soktu. Bir şey Bartan'ı incitmişti, sordu. Beni karanlıkta nasıl tanıdın? Yüzünü gördüm. Bunda şaşılacak ne var? Aynı anda Hakkı bir gaf yaptığını fark etti. Çünkü Vartan'ı ancak çok yakını görebildiğini, gece körü olduğu için askerlikten çürüye ayrıldığını anlatmıştı. Bana gözlerin bir baykuşun gözleri kadar keskinmiş gibi geliyor. İnanılır bir açıklama arayan Hakkı, evet o halde artık biliyorsun dedi. Abi rica ediyorum bu aramızda kalsın. Elbette. Hakkı rahatlamıştı. Kolunu Vartan'ın omzuna koydu ve birlikte hana girdiler. Paylaştıkları odaya geldiklerinde küçük kemençesini eline aldı. Vartan adaba aykırı olduğu için şiddetle protesto etti. Çalma. Bütün insanları uyandıracaksın. Çok yavaş çalacağım. Dinle bak. Bu parçayı senin için yaptım. Enstrümanı kucağına dayadı ve çok hafiften tellerine dokundu. Dostluğumuz üzerine bir şarkı yapmak istedim dedi. Melodiyi buldum ama buna bir metin bulmak için günlerdir eziyet çekiyorum. Bana yardım etmek zorundasın. Şarkın neden söz etmeli? Seni tanımaktan duyduğum sevinci, seninle konuşurken aldığım zevki, ayrıca senin diğerlerinden farklı olduğunu da ifade etmek istiyorum. Biraz muammalı olmalı. Hakkı çalarken Vartan gülümsedi. Hakkı dostum, bu harikulade bir melodi. Bir metin bulmak için sana yardımcı olacağım. Fakat şimdi yatalım. Hakkı yatar yatmaz horlamaya başladı. Konuşma Vartan'ın iç huzurunu o kadar bozmuştu ki uyuyamadı. Kendi kendine Halep'te ailesini bulacağından kalbinin derinliklerinde asla emin olmadığı söylendi. Hala çok akıl vaaz edebiliyordu. Buna rağmen son aylardaki bütün çabaları ve çektiği zahmetin amaçsız olduğunu söyleyen yenilgi duygusunu bastırmayı başaramadı. Duyduğu teselli edici ve umutlandırıcı bütün sözler aklına geliyor. Bu sözlerin kendinden emin olmayan, kolayca söylenmiş sözler olduğunu bilincine varıyor. Asla duymak istemediği bir şeyi söylemekten kaçındıklarını düşünüyordu. Sadece Arusyak ona gayretlerinin mantıksız olduğunu söylemeye cesaret etmişti. Fakat onun da bunu söylerken yeterli gerekçesi yoktu. Onun evine geri dönmeliydi. Ona geri dönmek. Bu Maro ve Thomas'la yeniden buluşma umudunun rüzgara yazılması anlamına geliyordu. Kudüs'e kardeşine mi gitmeliydi? Bu büyük bir deneme olurdu ama o zaman ona müzisyen olarak Anadolu'yu gezme imkanı veren dervişin dans grubundan ayrılmak zorundaydı. Böylece onu aramaktan vazgeçmiş olacaktı. Arus yakın küçük evi. Onu geçen ilkbahardan beri emin bir liman olarak ne çok düşünmüştü. Böyle düşünmesi nedensiz değildi. Nedenler arasında hükümetin ortadan kaldırmak için sürekli uğraştığı yol kenarındaki bayılmış kemik yığını Vartan'la birlikte görmüş olduğu insansız Ermeni semtleri, içinde artık fakir muhacirlerin yaşadığı yıkılmış Ermeni köyleri ve yerleşimleri, ahıra çevrilmiş kiliseler, odun için kesilen meyve ağaçları, sayısız Ermeni nesillere ürün vermiş boş tarlalar da vardı. Sürekli tekrarlanan bu korkunç olayı dünya kamuoyunun onun makalelerinden öğrendiği, kendisine söylendiğinde midesi bulanmıştı. Şimdi o bu hikayenin bir parçasıydı ve hafızasında kaldırılmaz bir ağırlıktı. Tehciri 20 hatta 30 kere yaşadığı duygusuna kapılıyordu. Bütün bunları hayatı boyunca bir daha unutamayacağını biliyordu. Bu yıkımdan, ölümlerden, kayıplardan bıkmıştı. Bir röportajına altına bir bitiş çizgisi çekip aynı sayfayı yeniden kullanabilirdiniz. İçindeki harabeyi kaldırmak, bir şeyleri yeniden inşa etmek, her şeye yeniden başlamak istiyordu. Ama giderek güçlenen bu istek ve arzu ailesini bulmadıkça veya onları yeniden asla göremeyeceği kesinleşmedikçe yerine getirilmesi imkansız bir arzuydu.